Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve bugün hiçbir masraftan kaçınmadık. Kanepesinde tek başına otururken biri nasıl manita yapar diye araştırdık, soruşturduk ve 21. yüzyılın çöp çatını Yunus Sezener'i kanepemize davet ettik.
Hoş geldin Yunus.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
İyi, sen nasılsın?
İyiyim. Kanepedeyiz.
Nasıl geçiyor kanepe günleri?
Kanepe günleri yoğun geçiyor. Benim pek durduğum bir an olmuyor. Durmadan işte ne bileyim canlı yayınlar yapıyorum. İşimi yapıyorum. Biraz offline'dan online'a geçiyorum. Ne bileyim yarışma programlarına başvurup onlara girme ihtimalim oluyor falan. Böyle enteresan bir hayat.
Keyifli geçiyor yani.
Evet, güzel geçiyor. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
O zaman lafı uzatmadan sana şunu sormak istiyorum. 21. yüzyılın çöp çatanı ne demek? Seni ben tanıtmak istemiyorum. Kanepemizdeki herkes için ne iş yaptığını anlatır mısın?
Ben 7 sene önce bir yola girdim işte. Bugüne kadar 6200'den fazla kişiyle birebir görüştüm. Ya benim olayım vesile olmak. Ben vesile olmayı çok seviyorum her şeye. Yani sizin hayatınızda da herhangi güzel bir şeye vesile olmayı çok isterim. Benden bir şey isterseniz ben elimden geleni yaparım. Vesile olmak derken de yani bizim hayatımızın en önemli kararı bence kiminle paylaşacağımız hayatı. Zaten siz de her daim ilişkiler konuşuyorsunuz. Yani her şey ilişkilerle ilgili zaten ama ikili ilişkilerde en önemli karar olduğu için ben hani geçmişim biraz daha farklı ama sonra bir karar aldım. Dedim ben böyle bir iş kurayım. Hep birebir görüşme yaparak, butik bir şekilde, ayda birkaç kişiye hizmet vererek bayağı böyle çöp çatanlık yapıyorum. Aynı zamanda ilişki mentorluğu yapıyorum. Çok da keyif alıyorum, çok da kutsal görüyorum işimi, seviyorum. Sizlerle burada olmak da çok güzel çünkü sizleri de çok keyifle dinliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür
Senin de bir podcast kanalın var bildiğimiz üzere, değil mi Mr. Vesile olarak?
Evet.
Lütfen onu da Spotify'dan takip ediniz.
Mr.Vesile. Mr.Vesile benimki. Aynen, teşekkür ederim. Ben de size hep anlatıyorum.
Peki,
kendi podcastlerimde.
Mr. Vesileciğim, sen nasıl bir vesile oluyorsun? Yani iki insanın nasıl birbirine uygun olduğunu düşünüyorsun, onları nasıl bir araya getiriyorsun? Bu insanlarla bu kurgular, bu olayı geliştirme, görüştürme neler oluyor ya? Yani nasıl gelişiyor süreç? Nasıl bir vesile?
Bize böyle adım adım anlatır mısın?
Anlatayım. Şöyle, şimdi ben bir ilk görüşme yapıyorum insanlarla. Ben buna algoritma görüşmesi diyorum. Şimdi algoritma çok havalı bir kelime tabii. Şöyle çok fancy kelime böyle algoritma falan. Algoritma bir işin yapılış yöntemi demek. Benim yöntemim... Bana göre bu işin daha matematik tarafı. Bence bu işin bir matematiği yok bu arada. Mesela şey izlediniz mi? Aşk Doktoru Hiç diye bir film var. Will Smith'in.
Evet.
Mesela onun sonunda bir düğün dansı var. Çok güzel bir söz var başında. Şey diyor. Basic principles diyor. Temel kurallar diyor. There are none diyor. Öyle bir kural yok diyor. Hala yapay zekaların vesaire bu işlerle ilgili bir şeyleri dönüştürmesine 10-15 sene var bence en az. Onun için de ben ne yapıyorum? Bir algoritma üzerinden kısa bir sürede insanların masaya önce neler koyabildiklerine bakıyorum. 3 tane ana nokta var burada. Bir tanesi ilişki çerçevesi diyorum ben. Yani mesela işte Melda, Leyla sizin eğitiminize bakın. İşte aile yapınıza bakın. Kıskançlığa bakış açınıza. Bir ilişkide ne kadar iletişim kurmak istediğinize biriyle gibi sorular var. Ve bu soruların bir soruluş şekli var işte 7 senedir. Ben birebir soruyorum insanlara ki hem onları tanıyayım. Hem de onlar kendilerini daha iyi tanısınlar diye. Bir buradan başlıyor bu analitik tarafı. Sonra bence işin %70'i falan intuition yani benim hissiyatımla gidiyor. Ben ne kadar çok insan tanırsam şu anda hala 2000 küsür kişi var aktif. 6000 küsür kişiyle görüştük bugüne kadar da. Ben bayağı nasıl oluyor bir gün biri geliyor karşıma. Diyorum ki size hizmet verebilirim ya da veremem. Verebilirim diyorsam zaten bir sene içinde belli bir sayıda yani 5-6 kişiye kadar görüşme yapabiliyorlar. Ama böyle o online dating'e çok benzemiyor. Çünkü online'da insanlar aslında bence deneyim yaşıyorlar. Online'da laboratuvar gibi baksak online'da ne istediğimizi bilmek ne istemediğimizi bilmekten geliyor. Çok güzel olur. Benimki offline bir iş, birebir bir iş. Çok daha to the point, çok daha insanlara zaman kazandırmaya çalıştığım bir iş. Ama büyük sorumluluk tabii ki. Çok kolay bir iş yapmıyorum ama çok seviyorum yaptığım şey. Yani böyle bir özetleyebilirim. Yani insanlar geliyorlar, algoritma üzerinden tanıyorum. İkinci konu tip tarz enerji aura diyorum bu arada. Onu da söyleyeyim çok kısaca. Tip tarz enerji aura dediğim benim bayağı dış görünüş mesela. Bana bakın şu anda işte Yunus Sezener yazınca biri. Kimse bana 10 üzerinden 8-9 vermez yani tipime bence. Ama hani 5-6 da değilim.
Kaç verir?
Ben 7'yim. Şimdi vücut falan yapmaya başladım. 7,5'lara falan çıkmaya başladım. Yani yağ oranım falan düşürdüm ben bu Covid zamanında. Hani ben biliyorum
sen
kendimi.
Sen bize kaç puan verirsin?
Ya şimdi benim size kaç puan verdiğim değil oradaki olay zaten. Buradaki The Rule of Large Numbers diye bir şey var. Büyük sayılar kanunu diye. Benim size kaç vereceğim değil. Ben işte senin mesela şuranı çok seviyorumdur bir şeyini. Daha önce söylemişimdir sana, örnek veriyorum. Ben onu seni başka görebilirim. Zaten insanlar bunun peşinde. Beni o beğenir ama birisi beğenir diyorlar. Fakat günün sonunda 1000 kişi seni AVM'de oylarsa tipini, nerelerde olduğun, işte örnek veriyorum, Leyla 7, Yunus 7, Melda 7. Biz çok uzak değiliz bence üçümüz de birbirimizden bu arada. Bence. Bu benim fikrim. Ama 1000 kişi oylasa kaç alırsınız? Bence bu çok önemli. Tipiniz, sadece tipiniz. İkinci konu bu. Bu arada işin komik ve enteresan tarafı şu ve çok gerçek tarafı, siz de biliyorsunuz ki erkekler önce tipe bakıyorlar %90. Kadın sonra ilişkiye ne getirebileceğine bakıyorlar. Kadınlar önce bence ilişkiye ne getirdiğine bakıyor erkeklerin. Sonra tipe bakıyorlar. Zaten erkekler de bunu bilinç altlarında veya bilinç üstlerinde bildikleri için de kullanıyorlar. Bu iki konu var. Üçüncü de ten uyumu. Onu da istiyorsanız konuşuruz.
O zaten çok merak ettiğimiz bir şey. Biraz da kimya ile alakalı zannediyorum ki. O evet. Yüzden de orasını da merak ediyoruz. Onu ayrıca soracağız. Şimdi bu algoritmaların üzerinde başka bir şey de var sanki. Hani kimya diye benim çok inandığım. O yüzden onu konuşmayı çok istiyoruz. Onu nasıl eşleştiriyorsun? Ama onun öncesinde bir şey sormak istiyorum sana. Bu diyelim ki bir araya getirdin bu insanları ve onlardan bir zannediyorum hizmet ücreti alıyorsun.
Evet.
Hizmet bedeli var bunun.
Evet,
bayağı
var.
Bir danışmanlık paketi var gibi düşünüyoruz. Evet. Bir garanti süren var mı? Ben mesela 3 ay içerisinde ayrıldım.
Hayır.
Paramı iade alabiliyor muyum?
Şimdi ben
aslında yerine başkasını buluyor musun?
Şimdi evet. Şöyle, ben orayı da anlatayım size çok kısaca. Ondan sonra bütçe tarafını söyleyeyim. Şimdi ben insanlara birbirlerinin profillerini anlatıyorum. Bugün en yolunda giden iş şekil o. İlk 2-2,5 sene ben blind date yaptırdım insanlara. Yani hiçbir bilgi vermeden tanıştırdım. Fakat baktım ki insanlar önce o bilgileri almak istiyorlar. Yani ben insanlara kişisel veri vermeden birbirlerin profilinde nasıl anlatılması gerektiğini düşünüyorsam anlatıyorum. Sonra iletişim bilgilerini veriyorum. En kısa sürede görüşün, bir gün sonra da bana geri bildirim verin diyorum. Bir bu tarafı var. Şimdi senin sorduğun, onu söylemedim çünkü de onun için söylemek istedim. Sizin sorduğunuz soruda bütçe tarafında şöyle bir şey var. Ben aslında avukatım. Sözleşme avukatlığı yaptım ben 3 sene kadar. Ve bizim şeydi her zaman, zaman ve emeğimizin karşılığını alırdık. Ben senelerce TenCup ve TenCup Plus işte benim şirketler. TenCup tencere kapaktan geliyor işte ismi zaten biliyorsunuz. TenCup var, TenCup Plus var. Plus'ın farkı ben bir de mentorluk yapıyorum isteyenlere ciddi bir şekilde. Ama en temelde ben 20 veya 30 saat kadar ortalama zaman ve emek harcadığım için belli bir ücreti baştan alıyorum ki bir senelik hizmet verebileyim diye insanlara. Bu şekilde çalışıyorum. Ve bunun bütün şeyini de hatırlatmalar diyorum ben ona. 5-6 sayfada insanlara yolluyorum önceden ki bu şekilde çalışacaksak bu sürece girelim diyorum. Yani bir güven ve teslimiyette olacaksa onlar, ben de hareketle onlar için elimden gelen en iyi yapacaksam bir kardeş ve kuzen moduna giriyoruz genelde.
Şu anda Yunus'cum bu anlattıklarından benim en çok ilgimi çeken kısım şu oldu. Ertesi gün geri bildirim yapmak zorunlu gibi anladım ben. Hı-hı. Yani bu vesileyle tanışırsan eğer, ertesi gün arayacak mı? Yarın aradı, sen aradın, ben aradım, o aradı evresini bu galiba bir şekilde çözen bir sistem olmuş. O kısmı için ayrıca tebrik ediyorum seni.
Yani onlara diyorum beni lütfen bir gün sonra haber verin diyorum. Zaten haber vermiyorlarsa genelde iyi gittiği anlaşılıyor. Bir tanesi bir şey söylüyorsa ona göre konuşuyoruz. Bazen ikisininle toplam görüşmemiz bir saatten uzun sürüyor bu arada. Olumlu veya olumsuz şeyler
mesela
konuşabiliyoruz.
Mesela bir taraf çok bayıldı, öbür taraf hiç beğenmedi. O zaman o telefon görüşmesinde ne diyorsun?
Ya işte onların hepsinin bir ayarı var. Senelerdir ben bunları yapıyorum sonuçta. Ya 3 tane ihtimal var zaten. Ya iki taraf da istemiyor, ya bir taraf istiyor, ya iki taraf da istiyor. Bir taraf istediği zaman, öbürü istemediği zaman bir şans daha vermez misin diyorum. Hiçbir zaman zorlamıyorum çünkü biliyorum ne kadar şans verip vermeyeceğini aslında. Bazen nadiren şey olabiliyor, sonradan olabiliyor ama bu işler olunca oluyor, olmayınca da olmuyor. Onun için karşı tarafa genelde şey diyorum, yani elektrik almamış diyorum. Çünkü zaten genelde bunu söylüyorlar ama çok spesifik şeyler söylerlerse ben birinin ağzından diğerine etik olmadığı için söylemiyorum ne dediğini. Mesela diyebiliyor ki geçenlerde oldu ya, bana direkt dedi işte, mesela bana çok daha genelde daha hani nasıl diyeyim, daha modern, daha ne bileyim, daha eğitimli insanlar geliyor. Ama mesela bir şey söylüyor.
Açık fikirli.
Açık fikirli diyelim. Ama işte daha mesela muhafazakar kişiler de gelebiliyor nadiren. Ama mesela bir adam biraz daha işte oruç falan tutuyormuş çok. Mesela üçüncü cümlede bunu söylüyorsa, ben adama ilk geri bildirimde bunu söyleyip söylemeyeceğimi veya artık ikinci buluşmasından sonra mı, hangi konuşmamızda mı, ne zaman söyleyeceğime kendim karar veriyorum. Ona göre de geri bildirim veriyorum. Dün mesela İzmir'deki bir adama bunun geri bildirimini verdim.
İzmir'deki adam bizi dinliyorsan sana da geçmiş olsun diyoruz.
Yani çok tatlı bir adam ama bence olasılığını artıracak şeyler yerine olasılığını azaltacak şeyler yapıyor. Benim de hayalim ona doğruları söylemek, aynı olmak yani objektif bir şekilde.
Peki bir şey soracağım. Diyelim ki bir kişi seninle çalışmaya karar verdi ve bir senelik bir anlaşma yaptı. Hı hı. Ertesi gün yolda yürürken, bir kafeye gitmişken hayatının aşkıyla karşılaştı. Hı hı. Ne olacak o zaman? Ben de geri ödemeye taktım kafayı.
Şöyle şimdi o, yani ben böyle şey bir adam değilim. Çok aşırı bütçe odaklı bir adam değilim. Ben bu çok naif bir şeyle kurdum bu işi yani 2013-2014'lerde. Nasıl kurdum? İşte sen biriyle ol da Leyla'cığım, ben senin geleyim boynuna sarılayım falan diye kurdum. Hiç öyle bir şey olmuyor bu arada. Yani yaşandı bitti saygısızca bir durum var yani. Hani ben nikah şahitliklerim birkaç kere oldu. Birkaç kere düğünlere gittim falan. Çağırmıyorlar bile, öyle bir şey beklemiyorum zaten. Şimdi bir tane kız var, oradan örnek vereyim. Bu kız bana 2014'te geldi, 2016'da geldi, bir de 2018'de geldi, ikişer sene arayla. Her seferinde algoritmayı biz yaparken diyor ki, ya benim enerjim bayağı açıldı diyor. 3 gün sonra arıyor, birisi oluyor. Sonra bir daha arıyor, başka birisi oluyor. İlk görüşme ücretini alıp sonra başlamamıştı. Üçüncü de hepsini verdi. Artık böyle bir hafta falan geçti. Bu sefer gerçekten kız sevgilisini buldu. Sonra da mesela hiç bana bir şey söylemedi. Ama hani söylese, hani birinci günde olduğu için söylese, bir şekilde konuşuruz onları yani. Çok şey değilim ben böyle, hani aman da şudur budur yapmıyorum yani insanlara.
Kız resmen seni totem yapmış kendine.
Kesinlikle,
totem
çok komik.
Kullanıyor. Parası neyse de veririm çatır çatır diyor. Bu kurşun döktürmek gibi bir şey olmuş.
Aynen.
Peki şimdi mesela iki kişiyi bir araya getiriyorsun ve o kişiler o tarihte buluşacaklar. Onlara böyle nasihatlerin oluyor mu? İlk randevuyla ilgili önerilerin neler? İşte ilk randevuda sakın şunu yapma. Ya da bunu yap.
Ben hiç nasihat veren bir tip değilim. Ben de öneri ya da tavsiye pek duyamazsın benden. Duyacak olursam mesela bir canlı yayınımda Instagram'da, ben derim ki ben şu an tavsiye veriyorum derim. Çünkü hani mesela sen diyelim biriyle buluşacaksın. Sen biriyle buluşacağın zaman ben senin telefonunu alıp senin yerine yazıyorsam hiçbir şeye yaramaz o. Çünkü ilişkiyi yaşayacak sensin zaten. Ha, olasılıkları azaltacak şeyleri ben biliyorum yani, örnek veriyorum. Ben mesela Leyla ile bir buluşmaya çıksam bugün ve biz %50-50 civarı değil de 70-30-80-20 civarı konuşuyorsak, o date'den hiçbir şey olmaz. Mesela bunun farkında olabilmek çok değerli ama ben bunları geri bildirimlerden sonra gerekirse söylüyorum. Şey gibi yani, bir sınava girip yanlış yaptığında bir şeyleri dönüştürürsün ya, beni dinlemez zaten insanlar başta bence fazla. Çok nadir yani böyle gerçekten çok açık bunları dinleyecek insan falan, çok az.
Peki bu geri bildirimler sayesinde keşfettiğin ve kanepemizdeki herkesle ilk randevuda asla yapma diyebileceğin bir keşfin var mı? Yani bu klişe şeyleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Seni bile şaşırtan bir keşfin oldu mu?
Ben güzel bir katkıda bulunayım bu soruyu sormuşken siz. Şöyle bir şey var. Hiç hayatınızda şey duydunuz mu? 36 soruda aşk diye bir şey. Bu böyle ne bileyim işte belki 7-8 sene önce, birkaç sene önce yurt dışında çıktı 36 soruda aşk diye bir şey. Hep şöyle sorular soruluyor. Yani bu böyle bir şey oldu. Bayağı bir in bir şey oldu. Böyle herkesin duyduğu, böyle güldüğü, eğlendiği bir şey oldu. Türkiye'de de yazıldı 36 soruda aşkla ilgili yazılar falan. Bu önemli bir şey. Çünkü ben aslında biraz daha derininde bir şey söylemek istiyorum size. İnsanlar hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Yani çok evet hayır sorusu sorulacak şeyler söylüyorlar. Yani sen ne yapıyorsun? İşte iyiyim, şu musun, bu musun, ailen böyle mi, işte eğitimin nasıl falan. Bu 36 soruda aşk çok enteresan bir şey. Çünkü mesela ilk soru, yanlış hatırlamıyorsam şu. Herhangi biriyle bir buluşmaya çıkabilecek olsam, bu ölmüş biri olabilir, hayran olduğum biri olabilir, herkes olabilir. Kimle çıkardın? Mesela siz kimle çıkardınız?
Kurt Cobain.
Sen mesela kimle çıkardın Leyla?
Zor bir soru ya, bilemedim.
Ben söyleyeyim. Mesela benim aklıma ilk Atatürk geliyor. Bilmiyorum ya, bu benim şeyim.
Gerçekten aklıma Atatürk geldi, dedim ki yok artık söylemeyeyim.
Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Ben Leyla'nın günlüğünü okudum. Günlüğünde 23 Nisan günü Atatürk'e mektup yazmış ve bunu gerçekten ilk satır döngüsünü tamamladığı yaşlardan sonra yapmış. 28 yaş üstündeyken. Bu bilgiyi size vermek istedim. Leyla hakkında fikirlerinizde etkisi olabilir.
Süper. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim ben size. Şöyle, burada o 36 farklı sorunun bizim kafamıza açışı ve normalde insanların klişe olarak girdikleri şeylerden farklı sorulara gidişi. Ben size bir saatte farklı 36 soru da çıkarırım mesela. Tamam mı? Bu kadar tecrübeyle bu işle ilgili. Burada farklı şeyler sorulup aslında bir koçluk gibi, bir mentorluk gibi açmak insanları bu sorularla ve orada ne diyordan bir sürü insanla ilgili fikir almak, işte klişeleri kıran şeyler bu. Ben mesela size çok net söyleyeyim ya, ben bu işi yapıyorum, 2 tane 9 sene ilişki yaşadım, ben boşandım 1 sene önce mesela, 1 seneyi geçti. Ama ben mesela birisiyle Bumble'dan buluştum, tamam mı? Ve biz kızla oturduk. Ve 12 tane, 12 bu sorular. 12 tanesini yaptık bu soruların. Ve inanılmaz keyifli bir akşam geçirdik mesela. Çok farklıydı. Yani çok klişenin dışında bir şeydi. Bu çok değerli bir şey bence. Yani farklı şeyler konuşmak, açacak şeyler konuşmak.
Benim mesela bir kriterim var. Bunu arkadaşlarımla da hep paylaşırım. Eğer bir date'de şöyle başlıyorsa, sen neler yapıyorsun? Hemen orada kalkıp gidesim geliyor yani. sen neler yapıyorsun? İşini vesaire. Hani fix o künyeyi vereceksin ona. O da künyeyi verecek ve kapanış. O yüzden de katılıyorum yani, mutlaka date'lerde ya da birini tanırken ne iş yaptığı ya da maskeleri değil de daha onun altını çıkarabilecek sorular ve cevaplar olursa sanki daha sağlam olurmuş gibi geliyor bana da.
Kesinlikle. Sadece bir kriter kelimesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben bir TED konuşması yaptım. Kriter, beklenti, işte melimalı, olmalı, olmamalı, böyle olması gerekiyor, şöyle olması lazım. Sen kafanı buna sabitlersen belki de hayatında muhteşem olabilecek bir olasılığı şu anda aslında kendinden uzaklaştırıyorsun söylediğin anda. Yani hani ben bunu tercih etmem demesi, bir erkekle bunu tercih etmem demenle bu kesinlikle benim kriterim ve kalkarımı sarkastik veya espiritüel bir şekilde söylemem bile senin olasılıklarını azaltıyor bence, sözlerin gücüne inanırsan.
Ben o meseleye biraz şöyle bakıyorum. Mesela daha çok hislerle ilgili. Ben bu hissi istemem. Yani bir hayatımdaki insan benim üstüme baskı kursun istemiyorum. Baskı olmamalı işte. Bunları daha çok böyle kavramsal şeyler üzerinden, kendim neye ihtiyacım olmadığı konusu üzerinden daha çok dileklerimi tutuyorum diyelim. Ama dilekler de pek öyle siparişle gelmiyor. Artık onu anladık. Yani evet. Vesilelerin kurucusu bile Bumble'dan biriyle görüşüyor. Demek ki evet. Kendini rakip görüyor musun Bumble'ı, Tinder'ı?
Kesinlikle görmüyorum. Ben onların şeyinde, kalibresinde değilim. Onların datasında da değilim. Ben daha farklı bir iş yapıyorum. Benim onlarla kendimi rakip görmememin sebebi, onlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Müthiş uygulamalar bence. Bumble'ı beğeniyorum. Tinder çok yepyeni bir şey yarattı 2012'de. Inner Circle fena değil bence. Benimkindeki fark şu. Hani orada %1 bile sonuç alma ihtimali yoktur online'da. Ama birisi alırsa mesela 1000 kişi bunu duyunca çok farklı bir algı yaratabiliyor. Hiçbir zaman %1 6 ay ve üzeri ilişki yaşanmaz. Hiçbir aplikasyonda, Match.com'dan başlayarak yani. Benimkinde daha farklı yani. Ben insanların, bir de tabii ben insanları sadece yani gelip bana üye olmuyorlar. Biz beraber karar veriyoruz bir yola girip girmeyeceğimize. 5 kişiden 3 tanesiyle başlıyoruz. Ben mesela bugün seni işte 1 saat, 1,5 saat tanısam, benim vesilemle sen biriyle tanıştığında veya hayatta durduğun yerde ne kadar şansın olduğunu ben sana çok net söyleyebilirim. Ve bende çok çok daha yüksek ihtimaller var. Onun için zaten benimki bütçeli. Yani Londra'da falan bu işler zaten inanılmaz bütçeler yapılıyor offline ve ekskluzif bir şekilde, ama ben biraz daha işte Türkiye'ye uyarladım. Bir şekilde gelmek isteyen geliyor. Çok da keyifle devam ediyoruz.
Böyle işlerde hep şöyle bir mantık var. Bu iş olursa Allah'tan, olmazsa kuldan böyle. Evet. Bu işin sonu çirkinleştiğinde kapıya dayananlar oluyor mu?
İşte demin şey biraz hızlı söyledim ama biz biraz kuzen kafasına giriyoruz böyle. Abi kardeş işte ne bileyim, o kafalara gireceksek ben şey diyorum yani. Benim ailemden de insanlar Ten Cup'tan evlenen de var ve bunları söylüyorlar. Ben burada şimdi çok söylemek istemem, belki onlar rahatsız olur ama yani ben herkese vesile olmaya çalışıyorum dedim ya. Yani günün sonunda biz öyle bir iletişime giriyoruz ki bu insanlarla. Hani ben de yalan ve mikromimik konusunda ciddi bir eğitim aldım bu arada ama insanları test etmiyorum. Günün sonunda ben de yanılabilirim tabii ki. Benim de yanılma payım var ama böyle çok saçma sapan şeyler olmuyor yani. Hani benim mesela bugüne kadar benimle takım olmayı seçmeyen bir tane, iki tane, üç tane insan görmüşümdür. O da örnek veriyorum hani çok büyük şeyler diye 62 yaşında bir kadın 58 yaşında olduğunu söylemiştir mesela. Hani bu işte mesela bu işte benim bunları duyduğumda çok artık ben güveni baştan yukarıdan full başlatan bir insanım. Gerekirse azaltıyorum. Daha böyle yalanlarla başlıyorsa ben birini tanıştırsam ne olacak bu insanla yani, anlatabildim mi?
Peki o kadar insanı nasıl hatırlıyorsun? Tabii ki bir database'im var ama hani sonuçta bu eşleştirme olayı da birazcık daha böyle hani böyle gözünü kapattığında ya bu bununla olur dediğin, hani bunu içgüdüsel olarak yaptığın noktalar oluyor mu ve bunları nasıl hatırlıyorsun?
%30 önemli dediğim kısım şu. Mesela Leyla, şimdi senin karşıda biri çıkacak diyelim. Ben senin karşıda 60 yaşında birini veya 20 yaşında birini çok düşünmüyorum. Örnek veriyorum, tamam mı? Şimdi ben buradaki önemli olan, en önemli olan konulardan biri, çok da konuşmadık sizle. Ben insanlara beklenti sormuyorum. Ben insanlara kriter sormuyorum. Kafalarını Lagaluga'ya sabitlemesinler diye. Çünkü bunların hepsi Fasafiso Lagaluga diyorum ben buna. Yani senin yerine ben belli şeyler giriyorum. Kimle mutlu olacağını tahmin edip, zaten baştan anlaşmışız az çok bir şeyler ama ben tahmin edip sana diyorum ki şu yaşlarda biri olsa, şu eğitimde biri olsa, şu olsa, bu olsa diye 5-6 tane şeye girince, mesela %100 ihtimal varsa aktif erkeklerden örnek veriyorum, bu %18'e iniyor, %7'ye iniyor, %5'e iniyor. Sonra onların içinden bakınca işte biz offline bir bilgisayara taşıyoruz. Orada fotoğraflarla her şeyle hatırlıyorum ben insanları. Zaten çok butik bir iş. Ben başta çok kişi gördüm de son aylarda ben zaten özellikle işte bir röportaj oldu. Ondan beri iş büyüdü. İş büyüyünce ben daha butikleştim. Zaten hatırlıyorum herkesi yani. Çok net hatırlıyorum hem de.
Düşünsene mesela sen birini ayarlıyorsun, birine onun eski sevgilisi falan çıkıyor. Daha önceden geçmişi çıkıyor. Arkadaşının eski sevgilisi çıkıyor falan.
Yani ben o hiç olmadı diyordum buna. Geçen sene ona yakın bir şey oldu, evet, maalesef. Ama yani sorun olmadı çünkü benim niyetimi bildikleri için bu insanlar sorun etmediler. Yani öyle bir durumda mesela tekrar bir araya gelen bile olabilir bence. Yani o kadar enteresan bir iş bu bence.
Yunus'cum, senin ayrıca çok büyük bir iddian var. Bu iddialı kitap ismi nedir? Ortalıkta düzgün erkek var.
Evet.
Hayır, ortalıkta düzgün erkek yok. Bu kitabın adı nedir? Bu iddia nedir? Bu iddia asılsız mıdır? Bu iddia asıllıysa aslı nedir?
Şimdi düzgünü şeye yazarsan, sözlüğe yazarsan İngilizce, mesela İngilizcesi decent bunun. Decent'ı tekrar Türkçe yazarsan 22 tane tanım çıkıyor. İşte düzgün, ahlaklı, iyi, temiz, bir o şu bu falan çıkıyor. Şimdi kadınların genelde yaptığı şey şu oluyor benim gördüğüm. Bu tanımlardan neredeyse hepsini paket gibi bekliyor kadınlar. Tamam mı? Ben bunu şöyle açıklıyorum. Şimdi bunu siz çok iyi anlayacaksınız bence. Çünkü sizi ben dinledikçe bunları çok görüyorum. Buna yakın şeyleri. Şimdi ben erkeklere şöyle bakalım. Şimdi düzgün adam benim için ne demek, onu söyleyeyim öncelikle. Veya düzgün kadın ne demek? Öncelikle kendisine, etrafına, topluma ben ilişki istiyorum ya diyen kişi. Bir kere erkek yok değil, erkek var da kadınlara göre çok daha az var. Bu bir gerçek. Yani bir ilişki bittikten sonra 3-6 ay geçerse üzerinden bir kadın ya ben okeyim ya ben istiyorum diyor. Ama erkekler böyle değil. Onu ayrı konuşuruz zaten. Yani ben 3'e ayırdım erkekleri falan, ayrı konuşuruz.
Ay dur yeri gelmişken 3'e ayırdın şu,
evet,
erkekleri
kim,
duyalım.
Kim bu üçlü?
Tamam, sorunuzu tekrarlatabilirim o zaman. Bazen çünkü böyle birkaç konuya girince unutabiliyorum. Siz hatırlayın. Şöyle şimdi 3 çeşit erkek var benim gördüğüm. Ben kitapta 3'e böldüm erkekleri. 1 ıssız adam modeli. Yani
evet,
ıssız adam
evet,
denilen model.
Tanırız.
Yani bu adam kim olursa olsun %99 zaten adanmış bir şekilde, yani böyle işte benim düzgün tanımımda bir ilişki istemeyecek, tamam mı?
Burada eğer dinlemediyseniz Uzay Boşluğunda Kaybolan Erkekler bölümümüzü dinleyip candan nefret edebilirsiniz.
Aynen.
Çünkü etmeyen kimse kalmadı.
Vallahi sonunda ama adam sizi bile ikna etti yani, onun tarafına geçtiniz yani, ben dinledim.
Biraz kaydık evet.
Yakın arkadaşımız olduğu için bir şey diyemedik.
Evet. Ama adam baya evet, rahat yani. Seviyoruz. Adam baya baya rahat yani. Hani şeyi de konuştunuz ya Serdar'la. Bu hani güvenli bağlanma falan. Adamda güvenli bağlanmanın G'si yok yani şu an bence. Yani oraya kendini döndürmek gibi bir niyet de yok bence yani.
İşte o yüzden şimdi karantinada köpeğini okşuyor. Buradan bizi dinlediğine eminim. Canımız uzay boşluğunda kaybolan erkeğimiz.
Çok selamlar. Bu arada herife çok saygı duydum. Çok saygı duydum adama. Çünkü gerçekten öyle adam yani.
Bu arada Yunus yani hani son zamanlarda biz Can'dan şeyi duyduk yani artık ilişki istiyorum falan demeye de başladı. İnsanlar değişip dönüşebiliyor.
Bana gelsin ben konuşayım. Bana gelsin bir konuşayım ben onunla.
Şimdi sana onu gönderelim evet.
Issız adamlar ben %25 oranında ıssız adam görüyorum. Bu benim kendi datam tamam mı? %25 oranında bir şey daha var. O da şu ilişki adamı. İlişki adamı dediğimiz şey bu arada illa matah bir şey demek değil. Benim mesela
çok
benim
çok tehlikeli.
Bence de yani çok tehlikeli.
Eski beni söyleyeyim. Eski beni söyleyeyim. Ben bayağı böyle bağımlılık derecesinde İlişki istiyormuşum. Ben hayatımda ilk defa bekarım bir senedir. İlk defa 17 yaşımdan beri. Ben bayağı...
Nasıl gidiyor bu arada bekarlık onu da soralım.
Vallahi
yani.
Ben bekar...
Bekarlık... O kadar 18 sene.
Ben pek Can'a benzemiyorum çünkü ben çok net güvenli bağlanan bir adamım. Ama bekarlık güzel gidiyor şu açıdan. Kadınlarla ilgili değil, birey olmak açısından. Yani kadınlarla da ilgili tabii de biraz ama birey olmak ve yalnızlığı öğrenmek açısından benim için çok iyi gidiyor. İşim için de çok iyi gidiyor. Çünkü ben konuşuyormuşum senelerdir insanlara. Hayatımda hiç biri olmadığı bir dönem yokmuş. Biri yani hayatını paylaşmayanlara konuşuyormuşum. Anlatabildim mi? Şimdi bunu görünce de bayağı bir data geldi bana. Yani bayağı ben size söyleyeyim. Yani siz zaten bunu konuşuyorsunuz. Artık güzel ilişki ve uzun ve güzel ilişki yaşayıp gerçekten bunu yaşayacak az sayıda insan bence kurtarılmışlar. Yani ilişkilerin bayağı şeyi değişiyor. İnsanlar dönemsel ilişkilere falan gidecekler bence. Bunu da konuşuruz. Size üçüncü modeli söyleyeyim. Yani ikinci model %25 civarında bence yine. Ben öyle görüyorum. Üçüncü model en çok gördüğüm %50. Bunu hiç duymamış olabilirsiniz bu arada. Bence bu modelin adı zamanı gidip gelen adam. Yani
ne demek?
Bugün der
ki İkizler sana... Burcu.
Benim mesela çok yakın İkizler Burcu bir arkadaşım var. Şöyle der mesela. Onun bir sözü vardır. Ya böyle bir de şöyle parmağımı mesela siz şöyle bir parmak hareketi var. Ya bir içine sinsin istiyorum ya. İçine bir sinsin istiyorum falan gibi bir şeyler söylüyor. Tamam yani bugün der ki çok ilişki istiyorum. İki gün sonra abi hiç o kafalarda değilim der mesela. Yani onun anını yakalayacaksın. Böyle bayağı kancayı atacaksın ona yani. Başka türlüsü yok bunun anlatabiliyor muyum? Çok enteresan. Ve çoğu erkek böyle arkadaşlar. Bu da çok enteresan bence. Bu benim 3 tane modelim. Tamam mı?
Çok fazla çünkü şey var etraftan. Dikkat dağıtıcı etken var. Yani bu günümüz çağındaki ilişkiler sebebiyle de işte online app'ler işte iste cebine gelsin hemen kapında falan. Hani o kadar hızlı, o kadar çevresi ve kültürü değişti ki yaşanan ilişkilerin. O yüzden de hani bu %25'in burada kalması çok doğal. Ben algılayabiliyorum yani.
Bir de şöyle tipler var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ilişki istiyor. Cuma, cumartesi ilişki istemiyor. Evet. Onlar da galiba o %50'lik kesime dahil.
Ama çok normal biliyor musunuz? Şimdi mesela bana bakın ben çok çok yakışıklı bir adam değilim. Ama yani ben güvenli bağlanıyorsam, bir kadına şefkat, merhamet gösterebiliyorsam her alanda. Yani biz sadece seks yapacağımızı biliyorsak bile o akşam... Ben birine sarılıp uyuyabilirim mesela ve kadın bunu biliyorsa o an onu da istiyor olabilir ve kadınlar da buna okey olmuş durumdalar. Kadınlar buna okey oldukça kadınların arasında bir pakt olmadığı için ben işte bu Lukka'da Azgın Tek'e örneğini veriyorum. Azgın Tek'e gidip 22 yaşında 28 yaşında bir kadınla olduğu için 65 yaşında bir adam ve kadınlar buna okey olduğu için adam da ölümsüzlük iksiri gibi ona gidiyor. Bu çok normal bir şey bence. Yani siz erkek olsaydınız muhtemelen siz de bunu yaşayacaktınız ve Leyla çok...
Arz talep ama bu zaten.
Evet kesinlikle arz talep. Çok güzel söyledin. Bak ben bunu hep kullanmak istiyordum. Sen kullandın. Net arz talep konusu ve şöyle söyleyeyim senin söylediğin şey bir katkıda bulunayım. Belki bilmiyorum hani insanlar sonra dinliyorlar bir şeyler ama Paradox of Choice diye seçim çelişkisi diye bir konsept var. İki çeşit insan var. Bunun bir TED konuşması da var. Barry Schwartz diye bir adamın. Maksimize edenler var. Maximizer'lar var hayatta. Bir de Satisficer'lar var. Tamam ya bu bana diyenler. Mesela ben bir ilişki istediğim zaman bunu bilen bir adamım. Ve bu yani mesela sizin daha önce çıkan çoğu erkeğe göre ben biraz daha farklı bir tipim bence. Yani benim kafamda. Yani Serdar için değil, Emir Öz için falan değil ama yani günün sonunda ben tamamım ya bununla diyebiliyorum bir insana mesela. Anlatabildim ama çoğu erkeğin bunu dememesi için inanılmaz çok kafa dağıtıcı şey var aynen Leyla senin söylediğin gibi.
Şimdi erkek türlerini saydık. Kadın türleri kaça ayrılıyor?
Kadın türleri 50'ye ayrılıyor bence. Ben kitabı yazarken...
Daha bile fazla olabilir.
Kitabı yazarken şey yaptım ben. Yani bir camımız vardı böyle. Bir arkadaşım evine giderdim. Cihangir'de evi var. O cama böyle yazmıştık onları. Bayağı hatta Instagram'da geçen gördüm o camı. Bir gün sizle ayrı sırf bunu konuşabiliriz ama benim biraz çalışmam önemli buna. Yani erkekler... 5 çeşitse kadınlar gerçekten 30 çeşit bence. Ve hani günün sonunda ilişkilerle ilgili erkekler çok daha net bence. Ve kadınlar çok daha kafası karışık bence. Buyur.
Benim bir sorum var bu aşamada. Bizi daha önceden dinlediğini söyledin diğer bölümlerimizde.
Çoğunu evet.
Tabii bunlar bizim personalarımız Leyla'ya Melda olarak ama tabii kendimize de benzediğimiz yönlerimiz var. Bizi nasıl değerlendirirsin? Sence biz nasıl kadınlarız?
Vallahi şöyle.
Bizi kim mutlu eder? Bak bunu böyle soralım. Sence efendim? Bizi kim mutlu eder 21. yüzyıl çöp çatanı?
Yani şimdiye kadar tanıdığım kadarıyla siz kendinizin güvensiz ilk başta bağlanan birileri olduğunu söylediniz. Bu bağlanma olayı benim de kullandığım araçlardan biri ama bunu güvenliğe dönüştürmek için eminim hareket ediyorsunuz. Bilmiyorum ama orada öyle bir şey söylediğinizi hatırlıyorum ben. Biz herhalde güvensiz bağlanıyoruz demiştiniz Serdar'a mesela. Şöyle size kim olur? Yani şöyle düşünüyorum. Açıkçası siz çok özgür ruhlarsınız bence ikiniz de. Olduğunuz gibi kişilersiniz. Normalde kadınların çok böyle bir duruş falan sergiliyor kadınlar bence. Hani birçok zaman işte mesela bir hani böyle annesiyle beraber evlenmeye odaklı. Böyle bir proje gibi yemin yapan etmiş. Kızlar var ya hiç onun gibi değilsiniz. Hiç onun gibi değilsiniz bence. Bence siz keyif kadınısınız. Böyle benim sizin İkiniz de yani bilmiyorum çok da ayrı değilsiniz birbirinizle ama ayrı yönleriniz de vardır tabii ki. Gördüğüm şey şu, hani böyle baktığımda keyif bu kadar seviyorsanız karşınıza böyle hani çok aşırı mantık analitik ya da böyle aşırı böyle uyumlu, ılımlı, sabırlı, yumuşak bir adam olmaz gibi geliyor bence size. Daha böyle dışa dönük, daha böyle işte ya güneş sarısı ya ateş kırmızısı, biraz daha böyle hani sonuç odaklı ya da böyle biraz daha eğlenmeyi seven bir adam olur gibi geliyor. Tabii o adamlarda diğer adamlara göre biraz önce saydığım bir ilişkiye adanmak isteme, düzgün adam diyelim bunu, oranı çok daha düşük. Onun arasında birileri
yakın... Geldik yine kısır döngüye.
Evet, ben çok net böyle. Yaşasın. Yani kısır döngü bu zaten. Kısır döngü bu. Sizin gibi kadınların olacağı adam genelde bence o. Sizin bu arada deminki sorunuza dönelim. Onu söyleyeyim size. Yani ortalıkta düzgün erkek var mı sorusu. Ben yanda bir de not alıyorum çünkü. Şöyle şimdi kadınlar
mesela moderatörümüz de kendisi.
Aynen. Ben çok böyle bir tipim. Şöyle şimdi ben orada şunu anlatıyorum. Sizin anlayacağınız dediğim şey şuydu aslında. Bak şimdi deminki konuyla bu çok bağlantılı aslında. Şimdi ortalıkta düzgün erkek var mı? Bütün kadınlar biliyor ki ortalıkta düzgün erkek var. Şimdi şöyle yapalım. Şu bir kitap sayfası düşün. Onun bir şeyi kadar, bir köşesi kadar, yani ucu kadar, yani neyse işte erkek sayısı olsun. Bunu ikiye bölelim, tamam mı? Ben şöyle bakıyorum zaten. Kadınların %95'i ilişki istiyorsa erkeklerin o anda bence %45-50'si ilişki istiyor. Bu benim kendi datam, tamam mı? O %45...
Zaten bir kısmı hali hazırda ilişkide.
Evet, onları saymayalım. İlişkide olmayanlardan gidelim, örnek veriyorum. O %45-50 ilişki isteyenin %40-45'i 50 diyelim. Onun %40-45'i zaten sizin gibi kadınlara kusura bakmayın ama sıkıcı geliyor. Şimdi erkeklerin %50'si ilişki istiyor olsun. %40-45 zaten kadınlara sıkıcı geliyor. İstemiyor onu. Şey diyor mesela kadın, şöyle bir cümle var, ben bayılıyorum bu da. Ya biraz piç olsun ama sadık olsun. Sadık piç olsun. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yani diğer %50 piçse... O piçlerde de senin istediğin adam yoksa, diğeri de işte şey yapıyorsa, sana sıkıcı geliyorsa, bunun bir ayarı var sonuçta. Yani
var mı ya bunun bir ayarı gerçekten? Ya evet, ayarı bir, yok gibi sanki.
Evet, bir ayarı niye
bir
var?
Bir ayarı yok.
Evet, bunun bir ayarı var. Niye ayarı var? Söyleyeyim. Kadınlar üzerinden de değil, erkek veya kadın. Ben çok net söyleyeyim sana. Kimin kimle en güzel ve uzun ilişki yaşayacağı belli. Şu ten uyumunu bir kenara koyarsak, tipe bak. Onun yanında tipine bak birinin, işte onun yanında ilişkiye ne getirdiğine bak. Kendine olabildiğince yakın, aile yapınla, eğitiminle, tipinle, tarzınla dahil ne kadar yakın birini seçersen o kadar uzun ve güzel bir ilişki yaşayacaksın. Bu kadar basit bu. Yani size bir bununla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Çok kısa.
Tabii ki.
Şimdi tabii. Yani bir iki dakika alacak bu ama bence çok önemli. Bakın ben hep şu örneği veriyorum. Ben geçen yaz Alaçatı'ya gittim. Hacımem işte oturuyorum bir standta. 5 tane de arkadaşım
yeni
var.
Yeni boşanmışsın.
Yeni boşanmışım. Yok, onunla ilgili bir şey anlatmayacağım ama ilişkileri konuşuyoruz zaten, tamam mı, insanlarla?
Melda hemen oralara gider şimdi. Geldi onun zamanları kurcalayacak.
Belçim'deki magazinciyi durduramıyorum.
Şimdi şöyle düşün. Üçümüz oturuyoruz orada standta. İki kişi daha var, tamam mı? Ve karşımızdan niye hacımamış diyorum, niye Alaçatı diyorum. Çiftler geliyor, durmadan çiftler geliyor. Şimdi bu çiftleri biz izlersek, çok dikkatli izlersek bu çiftleri ve bu çiftleri daha konuşmadan bile bu çiftlerle onların vücut açılarına, birbirlerine konuşmalarına, hareketlerine, vücut dillerine, ona buna bakarsak, biz onlara ne puan veriyorsak, benim görüşüm, onun için zaten büyük sayılar kanunundan bahsediyorum, o insanların o kadar uzun ve güzel bir ilişki yaşama ihtimali yüksek. Yani size bir örnek vereyim. Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya bir şeylerden birbirlerinden besleniyorlar ama birçok yerden de birbirlerine uymuyorlar. Benim tahminim, ben onların mesela bir iki sene daha çok uzun devam edeceklerini zannetmiyorum. Bu benim tahminim. Hiç doğru olmayabilir. Müthiş çocukları olabilir.
Melda bunu merak ediyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Bunu soracaktık.
Hatta biz bir bölüm çektik. Çıtır mı kıtır mı diye bu bölümü de Defne Samyeli'ye adamıştık.
Süper.
Kendisine buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Çünkü bütün anketlerde kıtır cevabı aldık ve herkes Defne'ciydi. Evet. Üzgünüm Serenay.
Enteresan.
Bu arada ama gerçekten genel olarak da herkes kendinden daha büyük kıtır diye tabir ettiğimiz profilleri tercih etti. O da enteresandı mesela.
Sizin arkadaşlarınız da öyle olabilir biraz, belki öyle bir durum da olabilir.
Yani yok, şöyle yok, bir şey... bu kanepedeyizden yaptığımız bir anketti.
Okay.
Evet evet.
Orada size enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyunu oynadım arkadaşlarımla, 5 kişiydik ve şöyle bir şey oluyor. 2-3 dakika sonra biz öyle bir uyumlanıyoruz ki birbirimize. Mesela ben şu an canlı yayınlar yapıyorum işte bu zamanda. İnsanlara diyorum ki bu insanlara nasıl biri olur? Herkes anlatıyor. Bu insanlar onun üzerinden kaç alır? Herkes aynı şeyleri söylüyor 40 dakika 50 dakika sonra tanıdıktan sonra. Sizinle bir insanı... bir çifti, bakın tek tek değil, bir çift olarak onlara baksak ve on üzerinden puan versek onlara, çünkü bir süre sonra şöyle oluyor, bakın 2-3 dakika sonra mesela 1-2-3 diyorum, şöyle oluyor, puan veriyoruz, tamam mı, karşıdan geliyor bu insanlar, onlar da bizi bilmiyor, böyle oluyor, bak 4-4-4-5-4 puan veriyoruz onun üzerinden, işte 8-8-8-8-7.5, işte ne bileyim 8-8-7 6-8.5.
Herkesin cevabı ortalamaya çok yakın yani.
Ben de diyorum ki ne kadar çok 7.5-8-8.5-9'lar çok olursa o insanların uyumuna, biz birilerini gördüğümüzde mesela ya bunlar ne kadar güzel olmuşlar ya dediğimizde, o insanlar günün sonunda toplumdan, etrafından, arkadaşlarından, herkesten etkileniyorlar. Yani buna ister inanmayın. Onun için böyle çok kendinden yüksek insanları zorlayan insanlar hiçbir zaman mutlu olmuyor. Bunların çalışmaları var. David Bass diye bir adamın çok güzel bir TED konuşması var. Sen ne kadar puanın neredeyse mesela in the mating game diyor, eşleşme oyununda 10 üzerinden 6'ysan, 8-9'lara oynuyorsan, en uzun sürmeyen ilişkilerin ve en çok aldatıldığın ilişkiler bunlar oluyor zaten diyor. Ben hep olasılığa bakıyorum. Ben istisnaya oynamıyorum. Bana bir tane istisna söylesenize ya. Ya bir tane aklınıza geliyor mu Allah aşkına? Yani şunla şu olmuş ve yani olmuşlar ve çok they lived happily ever after. Var mı aklına gelen? Söyle.
Var.
Kim mesela?
Yağmur Atacan ve
Pınar Altuğ.
Neydi karısının? Pınar Altuğ.
Tamam.
Kimse beklemezdi. Bak nasıl bir öğrenciyim ama.
Aferin.
Ben Meldam'dan magazin dersleri alıyorum.
Şimdi onların ilişkilerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Birincisi bu var. Ben çok süperdir ya da değildir demiyorum. Günün sonunda dışarıdan bildiğimiz kadarıyla biliyoruz. Ben sana onu sormuyorum yani aslında. Yağmur
bir evlilikten
Atacan'la...
beklentimiz sürmesi olduğu için, süren bir evlilik olduğu için başarıya ulaşmış görüyoruz galiba.
Tabii yani evet, süper. Bir tane bu örnek verilebilir tabii. Çok da tebrik ediyorum. Çocuk var, çocukları var belki vesaire. Benim aklıma gelmiyor mesela. Ben bu kadar senedir bu işi yapıyorum. Bunun istisnasını görmedim arkadaşlar. Yani... ben böyle çok istisnai şeyler görmüyorum. Zaten istisnaları da oynamıyorum. Bu şey gibi yani, girişimcilik piyasasında yemek sepeti gibi bir şey. Eğer Yağmur Atacan'ların işte Pınar Altuğ ile ilişkisi güzel gidiyorsa gerçekten, o yemek sepeti gibi bir şey. Bu istisnalara oynadığın zaman da hiç kimsenin mutlu olacağı yok. Ya bu Tinder'da evlenmekten bile çok daha düşük bir ihtimal bence. Çok ben hep bunlara bakıyorum yani. İnsanların ilişkiyi yaşamamasının en büyük sebebini söyleyeyim size. Çok trajikomik bir şekilde bunu İsmail YK söylüyor. Ne diyor arkadaşlar? Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim beni beğenmez. Seni beğeneni sen beğeniyorsan, senin beğendiği de seni beğeniyorsa bunda bir sorun yok zaten. O zaman hareket ediyorsan seni ya biri tanıştırır ya sen tanışırsın. Fıstık gibi de bir ilişki yaşarsın. Bu kadar basit aslında zaten konu.
Önemli olan niyet, istemek.
Kesinlikle. Kesinlikle
ya şöyle
yani.
Bir kafa var ya, işte bizim üniversitede 3000 tane erkek var. 3000 erkeğin 1500'ü bekar olsa, o 1500'ün 750'sini ben beğensem, o 750'nin 320'si beni beğense, o 320'nin şusu şöyle olsa, busu böyle. Evet, bu 20 kişiden biriyle mutlu olabilirim falan ama seneler geçtikçe hiç de öyle olmuyor falan filan. Böyle hesaplar sende de var. Bir de demin canlı yayınlar dedim. Bu karantina döneminde canlı yayınlarda Esra Erol'luk yapıyorsun gibi görüyorum.
Evet, evet. Şöyle
biraz
bir
ondan bahseder misin?
Şöyle, ben bu vesile kelimesini çok seviyorum. Şu podcastlerim var, mr.vesile diye. Ben hep sizlere anlatıyorum. Vesilelerde de kaç kişiye söyledim sizleri. Çok tatlısınız burada da paylaştığınız için. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.
Vesileler, ya bu böyle işte bir şey aslında. Bizim gibi insanların bunları paylaşması ne kadar değerli bence. O ayrı konu ama vesileler diye bir şey çıkardık. Ben bunu offline düşünüyordum. Yani böyle bir kapalı kutu bir yerde İnsanlara bunu yapmayı düşünüyordum. Şöyle bir şey yapıyorum. Daha önceden algoritma yapmış oluyorum bir kişiye. Mesela Leyla, sana algoritma yapmışım daha önceden. Sen bu arada gelebilirsin de istediğin gün. Vesilelere geliyorsun, tamam mı? Vesilelere
geldik. Deneme paketi mi yapsak?
Olabilir, neden olsun. Deneme paketi. Vesilelere geldikten sonra ben sana hayatla ilgili, hayatta her şey ilişkilerle ilgili zaten sorular soruyorum. Seni böyle kasacak falan şeyler de yapmıyoruz. Önceden konuşuyoruz zaten. Seninle canlı yayında, işte örnek veriyorum, o anda 100 kişinin, 120 kişinin, 80 kişinin, 90 kişinin izlediği bir canlı yayında insanlar seni izliyorlar. Ve bu bir sosyal deney. Ve ben diyorum ki insanlara, arkadaşlar hepimiz vesileyiz. Şimdi Leyla'ya vesile olalım bakalım diyorum. Vesileler.com'a giriyorlar. O güne kadarki bütün videolarda YouTube'da vesilelerde var şu an zaten. Vesilelere girip daha önce çıkmış olan herkesi orada görüp isteyen birilerine vesile oluyor. Bazen kendisine de oluyor. Ama prensip olarak birisine lütfen vesile olun diyoruz. Mesela ben şöyle yapıyorum. Leyla, sana işte seni mesela Ahmet diye biri var diyelim ki, Ahmet'e yolluyorum. Ben niye benim için uyduğunuzu yazıyorum. Ahmet bunu görüyor. İsterse Ahmet sana ulaşıyor. Bu kadar. Konu bu yani.
Çok iyi. Baya.
Çok iyi, evet.
Karantinada manita yapmak için iyi bir yöntem.
Şu anda 34-35 kişi oldu. Çıkanlardan bir kadın ve bir adam şu anda, yani kendi videoya çıkanlardan, benimle canlı yayına çıkanlardan beraberler ve şu an İstanbul dışında bir şehirde beraberler bu arada. Çok komik yani.
Neden olmasın? Peki insanlar buna nasıl başvuruyor?
Ben kendim davet ediyorum. Ben de isterim diyen oluyor ama kendim her söyleyeni not alıyorum telefonuma. Mesela bugün ilk defa hiç tanımadığım ama daha önce de algoritmasını asistanım desteğiyle yaptığımız ama çok tatlı bir kadınla bu akşam yapacağız mesela, 43 yaşında bir kadınla.
Çok iyi. Vallahi biraz vesileleri takip edin diyorum Instagram'da.
Teşekkür
belki
ederim.
Siz de birilerine vesile olursunuz.
Neden olmasın?
Daha önceden yapmıştık bir podcast, nerelerden manita yapılır diye. Buna bir ek olarak vesileleri de ekleyelim.
Ben bir şey ekleyebilir miyim buna?
İnsanlar oralara da baksın.
Nerelerden manita yapılır, ben bir şey söyleyeyim size. Bırakalım benim işimi gücümü onu bunu falan ya, vesileleri. En yakın 3 tane arkadaşına gidersin. Dersin ki ben bu sefer kriterleri falan %100 bir kenara koyuyorum. Sen bana 6 ay içinde 1 kişiden 3 kişiye kadar insan tanıştır. Ben sana söz veriyorum. Hepsine okey diyeceğim ve hepsiyle buluşmaya çıkacağım dersin. O zaman çok güzel bir hedef koymuş olursun kendine. Hem ölçülebilir, hem belirli, hem ulaşılır, hem zaman sınırlı falan filan. Ve ondan sonra da gidersin bu insanlardan birinin seni çıkardığı biriyle denersin. En azından ne istediğini ne istemediğini bilerek görmüş olursun en kötü.
O zaman buradan bir kanepe harekatı başlatalım mı arkadaşlar?
Hadi.
Şu an bizi dinleyen herkes, şunla şu olur, bununla bu olur diye böyle kafasında bir düşünsün arkadaşlarından ve onlara vesile olsun. Eğer bu metotla birbiriyle tanıştırdığınız ve sonsuza kadar mutlu yaşayanlar olursa da bize bir dua edersiniz.
Aynen öyle.
Evet,
süper.
Hayır duas.
Olunca Allah'tan, olmayınca kuldan. O yine Allah'tan olsun. Ama olmayınca kuldan olmasın.
Peki bir sorum var. Diyelim ki biri sana geldi danışmanlık için. Sen beğendin. Ne yapacaksın orada?
Valla
sana göre çok uygun olduğunu düşünüyorsun.
Aynen. Benim
oradaki iş etiği nasıl olacak?
Benim arkada şey var. Etik kurallarım var. Bunu bilmez insanlar. Benim bir danışmanım var. Onunla çıkardık. Ben jinekologların bile yani hastaları evlendiklerini biliyorum bizim ülkede. Psikologların özel etik kuralları var bu konuda. Hani ben kendime şöyle bir şey getirdim orada. Ben yine o insana bir teklif yaparım. O bir sene bunu deneyimler belki. Ama olmazsa birisiyle belki de o bir sene geçtikten sonra o hizmet süresinden sonra ben onu yemeğe çıkarırım. Neden olmasın? Biz zaten yani arkadaşlarımız.
Hiç hoşlandığın biri oldu mu? Hiç hoşlandığın biri oldu mu?
Bugüne kadar 7 senede hani az çok olabileceğimiz 2-3 kişi gelmiştir. Ama benim eşim olduğu zaman yani bundan bir sene önceye kadar ilk 6 sene ben o kafalara gitmedim hiç. Yani hiç öyle bir kafaya sokmadım kendimi. Yani öyle bir tarafı var ki bu işin kendi kendimi baltalamamam çok önemli bence. Yani tabii
zaten
ki bunları
misin canım bir de soksaydın.
Ya öyle ama hani şimdi sen bunun ekmeğini yiyorsundur diye erkek erkeğe muhabbet yaparlar mesela. Mesela ben bir satış temsilcisi olsam, atıyorum işte tıbbi mümessil olsam, burada bir şey yapacak olsaydım burada yapmam orada yapardım. Yani onun için benle bundan sonra olacak kişinin de olursak birisiyle buna güvenmesini hayal ediyorum ama bilmiyorum işte. Ben baştan kuralların da konulabileceğini düşünüyorum. Mesela bu konu benim çok net biriyle olursam konuşacağım bir konu yani. Çünkü benim işim bu.
Peki o zaman yeni boşanmış bir erkek olmayı da biraz konuşalım mı Mr. Vesile?
Lütfen.
Ne hissediyorsun? 18 senedir iki farklı kadın da olsa peş peşe olunca hepsi aynı insanmış gibi oluyordur eminim.
Sana komik bir şey söyleyeyim burada. İkisinin adı da aynı. İkisi de 86'lı, ikisi de 9 sene.
O zaman 18 sene aynı kadınla geçirdikten sonra.
Aynen, resmen aynı kadın.
Nasıl hissediyorsun?
Şöyle, çok öğrendiğimi hissediyorum, değişip dönüştüğümü hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. Ya bunlar çok böyle şey, klişe laflar olmasın ama yani günün sonunda bu dönemi yaşamış olmanın değeri çok önemli bence. Yani benim bir kızım var biliyorsunuz. Bana gelse dese ki ya baba ben işte 18 yaşındayım. Bir çocuğa aşık oldum. İşte 2 sene geçti üzerinden. Geldi sence ne yapayım işte yurt dışına gidiyoruz dese. Ben ona tavsiye vermem. Ama derim ki olasılık çok düşük derim. Yani sen kendi hayatına doymadığın zaman. Mesela benim eski eşim kendi hayatına gayet doymuştu. Bir sürü kişiyle görüşmüştü vesaire. Ben buna doymamışım zaten. Ama şu anda doymuşluk bile değil yani. Hani birey olmak ya. Birey olmak diyorum ya. Ben hiç birey değilmişim. Yani ben bağımlıymışım. Bak ben psikoterapiste gittim bittikten sonra mesela. Boşandıktan sonra. Adam diyor ki oğlum diyor sen diyor farkında mısın diyor. Her seferinde diyor ilişkim olunca diyorsun. İlişkim olunca diyorsun. İlişkim olunca diyorsun. Onu şeye çevirdik mesela. İlişkim olursa'ya çevirdik. Bu da mesela bir güvenli bağlanma modeli. Yani ben illa ilişkim olacak diye bir şey yok ki benim. Ve ben bu arada şöyle bir İmaj, ben mesela vesileler bana şeye çok yaradı. İmajımdan çok kurtuluyorum ben. Her gün daha gerçek oluyorum. Ve ben bir danışmanım var mesela. Onunla her gün şeyi konuşuyoruz yani. Hani ben şey gibi bir zorunluluk hissediyordum kendimde. Yani ben bu işi yapıyorsam benim de sevgilim olması gerekiyor falan. Yo hiç gerekmiyor. Ben ne istiyorsa insanlar onu veren, ben çok eğlenceli, keyifli, onların yanında duran, onların arkasını kollayan, onlara vesile olmaya çalışan bir adamım. Kim ne isterse onu veriyorum. Benimle ilgili ön yargısı olan, benimle ilgili terzi kendi söküğünü dikememiş diyecek olan da varsa ki bu cümle bile benim çok barıştığım ve güldüğüm bir cümle. Evet dikemedim diyorum mesela. Dikmedim mi diyorum aslında. Çünkü dikmek istesem dikeceğimi de biliyorum bu arada. Hani şeyim yani anlatabildim mi? Ben ne isterse insanlar ona onu veren ve şu anda çok güzel bir yaşam yaşayan bir adamım. Ama size enteresan bir şey söyleyeyim. Yakınımdaki erkeklerin çoğu bana tavsiye veriyor şu anda. Ve verdikleri tavsiyeler çok İç karartıcı tavsiyeler. Çünkü benim hiçbir kriterim yok aslında. Yani çocuklu biriyle olmayayım falan diye mesela bir şeyim yok. Ama çocuklu biriyle olma. Mutlaka şu kadar genç yaş biriyle olacaksan. Hatta oğlum sen 5 sene falan hiçbir şey yaşama. Hep bunları söylüyorlar bana. Ha bir bildikleri mutlaka var. Ama hayat böyle bir şey değil işte, anlatabildim mi? Bence paylaşmak daha güzel hayatı. Bilmiyorum yani.
Peki bu bir senenin ardından sana çok kritik bir şey sormak istiyorum.
Sor.
İlişkiye hazır mısın?
Güzel bir soru. Hiç kimse bu soruyu sormadı bana daha önce. Ben çok hazır
oldum.
Ben çok hazır olduğumu hissetmiyorum şu anda. Zaten bunun enerjisini veriyorum ama yani vesilelerde ilk vesilelere çıkan kişi benim. Önce olmak istedim çünkü. Benim videomu izleyebilirsiniz. Orada beni tanırsınız gerçekten. İlk çıkan benim. Benim danışmanım bana mentorluk yaptı orada. Sonra herkese ben yaptım. Orada zaten dikkatli izleyen biri benim şu anda çok böyle özel biri çıkmadıkça bir şey yaşamayacağım büyük ihtimalle bilmiyor. Ama özel ne demek artık onu da bilmiyorum. Bunun bir matematiği yok yani. Ben çok seviyorum da paylaşımı ama şu anda hazır mısın dersen %50 daha hazır değilim bence. Yani daha o tarafa daha yakınım. Hazır olmamaya daha yakınım bence.
Peki bir sorum daha var benim. Özellikle şu anda biz bunu daha önceki podcastlerde de konuştuk. Aldatma çok normalleşti. Artık gerçekten hani bunu psikologlarla çocuklara iletirken o kadar normal bir noktaya geldik. Yani bunun artık neden ayrılmışlar? Ha, aldatma okey. Yani bu çok artık hepimiz açısından bilinen, duyulan, sürekli günümüzün içerisinde bir rutin haline geldi. Bu tabii ki de ilişkileri etkiliyor. Ve sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu kadar normalleşmesi sence normal mi?
Hani böyle eskiden şey vardı, yalan beyaz yalan vardı. Şimdi aldatma beyaz aldatma falan gibi bir aldatmanın gibi o kadar da masumu falan olmaya başladı.
Evet yani şimdi erkeklerin dünya ortalamasında aldatma oranı %70'lerde, kadınların da %40'larda. %40'lar çok geliyor genelde insanlar ama erkekler de biriyle aldatacaksa zaten bir kadınla aldatıyor. Çok normal geliyor bana bu sayı. Kadınların oranlarının her geçen gün arttığını görüyorum. Zaten hani oradaki o enerji değişikliği, erkeklerin kadın gibi, kadınların erkek gibi olması da bunun bir payı. Bu başka bir konu ama şimdi ben olasılığı olan adamların, yani o sıkıcı gelmeyen değil de o çok eğlenceli olan adamları %95'inin aldattığını biliyorum.
Eyvah.
Yani ne demek aldatmak bu arada? Sizce ne demek aldatmak mesela? Aldatmanın da tanımları var çünkü.
Ya ben aldatmayı fiziksel olarak düşünmüyorum sadece bu arada. Yani genel çaplı olarak bir insandan bir şeyi bilmesi gerektiği noktada saklamak, bu bir his de olabilir. Ya yani o bilgiyi elinden almak gibi görüyorum aldatmayı.
Yani eğer birbirimize sadakat sözü veriyorsak ve ben sadakatliysem ve o sadakatsiz değilse, onun sadakatsiz olduğunu benim biliyor olmam lazım ki o noktadan sonra sadakatli olup olmayacağıma tekrar karar vereyim.
Aynen öyle. Benim bir kitabımın başlığı var. Sadakatsizlik ilişkinin başında konuşulabilir mi diye. Ben bunun dahi konuşulabileceğini düşünüyorum ama belki sadakatsizlik üzerinden değil, yalan üzerinden. Mesela ben biriyle ilişki yaşarsam bundan sonraki hayalim şu: ben sana ilk bir yalan söylersem, söylememek için elimden geleni yapacağım, söylemeyeceğim yani, ama söylersem ben uzaklaşacağım zaten demek. Bence aldatmanın tek bir tanımı var, tek bir kelime: kandırmak. Sen zaten kandırmıyorsan, yani şimdi poligamiler var, onlar var, ben bunlarla ilgili workshoplar da yapıyorum yani tek. Yani işte ama demiyorum poligami, şey diyorum mesela, aynı anda birden fazla kişiye aşık olabilir misiniz falan. Ne modeller neler var yani aslında dünyada. Türkiye'de daha yani bir iki sene önce ben bir çok iyi bir terapistle konuştum. Daha bunu başarmış bir çift görmemiş kadın mesela. Yani bunu doğru bir şekilde, yani doğru değil de yani bu kurallarıyla yapan. Ama dünya buraya gidiyor. Çok da normal. Bu kadar seçenek olduğunda insanların adanmaması sence normal mi sorusunun cevabı, şu anda hala benim beklentim en az bir 8 sene 10 sene güzel ve uzun bir ilişkiye başlayacak insanların bu sözü kendilerine vermeleri ve böyle yaşamaları o ilişkinin tek yolu. Yani başka türlü öyle başkalarıyla seks yapacağız,
İlerlemiyor zaten
falan. Orada mesela küçük bir katkıda bulunayım size. Polyamory'nin aslında yolunda gitmesinin tek yolu şu aslında. İnsanlar şu hatayı yapıyorlar. Mesela şöyle diyorlar: yurt dışına gidersek bunu yaşayabiliriz. Tamam, bu mesela bir örnek. Bunu duymuşsunuzdur daha önce. Evet, bu en büyük, evet, en büyük sıçış aslında. Çünkü bir taraf yurt dışına giderse öbür taraf bitti zaten yani. O biliyor zaten. Ve bütün ilişki bitiyor. Ama şöyle kurallar koyulabilir mesela: birbirimizle kavga ettiğimizde birbirimizden öcü almayacağız, tanıdığımız biriyle bunu yaşamayacağız falan gibi. Neyin olmayacağı üzerine konuşulduğunda dünyada yolunda giden polyamorous ilişkiler var. Ama daha Türkiye'ye gelmedi o. Normal mi diye sorarsan, bunun normali anormali kişiye göre değişir. Ama ben mesela bundan sonra baştan konuşmak isterim. Çünkü gerçekten sizin benim gibi insanlarda ve bunu dinleyen çoğu insana ben şu soruyu sorsam, desem ki 20 sene sadece bir insanla seks yapabileceğini düşünüyor musun? Ben size cevabı söyleyeyim, doğru cevabı. %80 insan çok zor der. Sizin benim gibi insanlarda.
Bu devirde öyle.
Bu devirde öyle. Bu
ya
devirde
ama aslında bu... iş biraz poligamiden ziyade sanki son 10 yıl ve önümüzdeki 10 yılda şöyle gibi biraz. Hani insanlar 3 senelik, 4 senelik uzun ilişkiler yaşayıp gene tek eşli olup bir noktada eş değiştiriyorlar. İşte o eşlerden bir tanesiyle çocuk sahibi olup o çocuk ilkokula başlayana kadar tek eşli takılıp o çocuk ilkokula başladıktan sonra eş değiştiriyorlar.
Ya da üniversiteye kadar bekliyorlar işte zaten boşanmak için falan.
Ya da ilişkilerinin aralarında işte 2 senelik, 3 senelik bekarlık günleri bırakıyorlar. Aslında biraz lifestyle bu oldu. Benim çok eşlilikten anladığım rutin. Ömre yayılmış bir çok eşlilik. Yani bir anda biriyle de birlikteyken başka biriyle de olmak benim kafamda asla oturmuyor. Yani hani açık fikirli biriyim ama benim için böyle bir şey söz konusu değil. Ama kendi hayatıma bakıyorum, işte atıyorum 3-4 senelik bir ilişkim oldu, o bitti, sonra 2 senelik bir ilişkim oldu, bir kısmında bekar oldum. Ya yani aslında bu da bir çok eşlilik. Hayat şeyim yani, eğer şu anda 20. yüzyılın
her ilişkinin içinde tek eşlisin sen her ilişkinin içinde tek eşlisin.
Her ilişkinin içinde evet tek eşim.
Ya zaten bu arada Homo Sapiens'in yazarı Homo Deus kitabında biliyorsunuz Hariri'nin yazdığı bir şey var. İnsanın ömrü uzadığı için ne tek bir kariyerde ne de tek bir eş ile ilerliyoruz artık. Bundan sonra bizim de zaten toplum olarak beklentilerimizi değiştirmemiz gereken bir süreçteyiz. Yani bu kadar büyütülecek, bu kadar ayıplanacak ya da bu kadar toplum olarak çıkçıklanacak bir şey de değil. Bence çok normalleşti dediğiniz gibi. Yani tabii ki de eğer çiftler karşılıklı olarak çok eşli olmaya okeyse, kimse kimseyi kandırmıyorsa, tantrik bir ilişki yaşıyorsa, Serdar hocamızın da hemen bölümlerini
ben de ondan ders alacağım bu arada.
Detaylarını. Müthiş bu arada. Yani tantrik bir düzende yaşıyorsa, herkes birbirine bu konuda açık ve saydamsa bu da bir seçenek olabilir ama tek eşlik bir ömür boyu beraberiz. Yani bu düğünlerde edilen o sözler bir ömür boyu, bir işte hastalıkta, sağlıkta falan, bunların biraz insanların üzerinde baskı yarattığını da düşünüyorum. Çünkü gerçekten ömrümüz uzun ve birden fazla kişiyle dönem dönem hayatında farklı, senin de gelişimin doğrultusunda. Çünkü bir insan bir kere artık 20-25-30 yaşında neyse, hani ondan sonra öyle devam etmiyor. Tamamen ha. 35'te değişiyor. Bir kırılım oluyor, tekrar 40'ta tekrar değişiyor falan.
500 sene önce insanlar 40 sene yaşıyor zaten mesela. Şimdi 120 bekleniyor.
Hoşlandığımız şeyler değişiyor. Kesinlikle öyle yani. Hani böyle bir düzlemde giderken bence bunu toplum olarak da biraz kabul edip biraz bunun önünü açmalıyız diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani Helen Fisher diye bir kadın var, antropolog. Çok başarılı bir kadın. Cinsel Aşkın Anatomisi diye bir kitabı var. Çok değişik bir kitap. Orada süre gelen tek eşlilikten bahseder. Ben buna dönemsel ilişkiler diyorum. Zaten kadın şunu söylüyor. Yani ben mesela kitabında ben de yazdım. 12 bin sene önce tarım çıkıyor, sahiplenme çıkıyor. Ondan beri bütün bu olaylar değişiyor. 15 bin sene önce ise insanlar mağaralarda yaşıyor. Çiftleşiyor erkek ve kadın. Sevişiyor. Çocuk olacak. Erkek bakmaya başlıyor kadına. Sütten kesilene kadar erkek kadına ve çocuğa bakıyor zaten. Hamillik, doğum, sütten kesilme. Sütten kesilme anında başka mağarada yaşı geçkin olan birilerine o çocuk veriliyor. Erkek de başka kadına gidiyor. Kadın da başka kadına gidiyor. Bunun tabii üremek gibi bir doğal bir şeyi de var arka tarafta. Dürtüsü var. Ama yani büyümek, işte o sayıyı arttırmak o kabilede vesaire, ama günün sonunda hani doğalımızda ne var bilmiyorum. Ama evlilik gibi şeyler kaosu önlemek için var. Bu çok net. Fakat bu kurallara uymak da kötü de değil yani bence. Kaos, yani hukuk da onun için var mesela. Birçok şey kaosu önlemek için var ve ben buna saygı duyuyorum ve ona göre yaşayabilirim tabii ki. Ama çok az insan var, gitgide azalıyor. Ben böyle deniz yıldızı atmak gibi görüyorum böyle iyi ilişki yaşayanları yani. Bütün o deniz yıldızları duruyoruz orada.
Bence şöyle bir şey olması gerekiyor artık toplumda. Hani evlilik bayağı ciddi yükümlülük de getiren bir şey hukuki anlamda. Birçok insan bu yüzden gerçekten problemler yaşıyor. Hem psikolojik olarak hem her konuda finansal olarak. Bir ön anlaşma olması gerekiyor ilk 2 sene için. Hani böyle ön anlaşma.
1-3-5 sene diyorum ben ona. 1-3-5 sene diyorum.
Kesinlikle
muhtemelen öyle bir şey.
Böyle bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki de Türk toplum yapısına uyması çok zor. Çünkü birçok kadın şiddete maruz kalıyor. Birçok kadın hani fiziksel ve aynı zamanda psikolojik, gene erkekler de var. O yüzden hani bu 1-5 vesaire, hani bu tarz insanların hakkını da korumayacaktır diye pek olacağı benzemiyor.
Yani evlilik bence bir süre sonra gerçekten sadece dünyaya getirdiğin çocuğun ortak sorumluluğunu paylaşmak için imzaladığın bir sözleşme haline gelecek. Günümüzde de aslında pratikte öyle. Her ne kadar reddetsek de gerçekten işlevini gösterdiği konu bu konu. Yani evet. O yüzden evliliği kötülemek de istemiyorum ama metiyeler de okumak istemiyorum. Bir aile kuruyorsanız evet evlenmeniz her zaman daha işleri kolaylaştıracak.
Ya bunun yanında öyle biri çıkar ki gerçekten hani çok iyi gelir sana. Beraber büyümek istersin. Eksik parça tamamlamıyorsundur da beraber bağlı ve bağımsız bir ilişki yaşarsın. Ve o mantalitedesindir. Sürebilir, sonuna kadar gidebilir yani, bu imkansız bir şey değil sonuçta.
Tabii ki de.
Ya sonuçta tabii ki de. Sonuçta herkes hala bunu hayal ediyor. Ben de öyle biri olursa onu hayal ediyorum ama burada şey önemli işte, yani bize iyi gelecek insanlar nasıl renkte insanlar? Ben onu söyledim işte size onun için. Yani hani çok böyle yani davranış modellerine baktığımız zaman ben hep danışanlarla onu konuşuyorum. Yani bizim en etkilendiğimiz insanlar belli renkte insanlar. Bir de bize en iyi olacak insanlar belli renkte insanlar. Sen daha burada çelişiyorsan olmuyor bu iş zaten. Dün daha konuştum bir kadınla.
Burada Neden Evleniyoruz podcast yayınımıza da sizi geri göndermek istiyoruz. Evliliklerle alakalı kafanızda soru işareti varsa Melda ile çektiğimiz o bölümü de izleyebilirsiniz bu arada.
Süper.
Yani bugün görüyoruz ki oturduğunuz yerden, kanepenizden bile birileriyle tanışıp sonsuza kadar olmasa bile bir süreliğine mutlu yaşayabilirsiniz.
Mr. kaybetmeyin.
Mr. Vesilelerin vesilelerini merak ediyorsanız onu YouTube'dan takip edebilirsiniz. Biz yine her zamanki gibi kanepedeyiz.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Yunus.
Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Lütfen çağırın bir daha. Çok sağ olun. Çok keyifliydi.
Ona teşekkür ediyoruz Yunus'cum. Öpüyoruz seni çok.
Ben de sizi öpüyorum.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.